Tekrar. Dolayısıyla adımız ve uyumlu için... Hayatın Sesleri.
Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında sizlerle birlikteyiz. Bugün 4 Şubat 2021 Perşembe. Türkiye'de saatler 15.05'i gösteriyor. Huzurla, sağlıkla geçireceğiniz bir gün diliyoruz. Efendim bizi Türkiye'nin Sesi Radyosu.com ve TRT Memleketim FM.com adreslerimizden ya da cep telefonu tabletinize indirebileceğiniz TRT Dinle uygulamasından dinleyebilirsiniz. Program yapımcımız Şule Özçakır, yapım yardımcımız Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Tolga Kökten ve mikrofonda ben Mustafa Çamlıca 15.55'e dek yayında sizlerle birlikte olacağız. Bizlere ulaşmak isterseniz iletişim yollarımızı hatırlatalım. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Ayrıca Facebook, Twitter ve Instagram'dan da bizlere ulaşabilirsiniz. Hayatın Sesleri sayfamıza girerek oradan bizlere duygu, düşünce ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Sevgili dinleyicilerimiz, ülkemizin güzide kuruluşlarından biri, Kimsesizlere Şefkat Yuvası Darul Aceze 126 yaşında. Kutluyoruz, kıyamete kadar daim olsun diliyoruz. Bugünkü yayınımızda Darul Aceze'nin tarihçesini, kuruluş amacını ve günümüzdeki hizmetlerini konuşacağız. Darul Aceze Başkanı Sayın Hamza Cebeci telefon bağlantımızla yayınımızda olacak. Ardından her perşembe olduğu gibi bugün Huzur-u Hayat köşemiz var. Huzur-u Hayat köşemizde bugün Diyanet İşleri Başkanlığı uzman vaizi Zehra Tuncel'e bağlanacağız. Bir müminin hastalıklara karşı tutumu, o sıkıntılı sürecin yönetimi nasıl olmalı? Bu sorulara cevap alacağız. Bu önemli hususu konuşacağız. Hayatın Sesleri başladı. Şimdi güzel bir müzik sizler için geliyor.
Düşünürken bir çiçekle kalkmış gelmiş, film orada koptu zaten.
Canım olur kendileri, anlayan anladı beni.
Lacileri çekmiş gelmiş, dibim orada düştü zaten.
Vay vay vay, kimler gelmiş, günlerdir nerelerdeymiş.
Özlesi gelmiş birden.
Çok bir sözlemişim zaten, tam içim kararmışken.
Günüme can kattı resmen. Derken derken akşam oldu, erken erken.
Derken derken beni benden aldı resmen.
Beni benden aldı resmen.
İnsan bazen susmak ister, susmak da güzeldir bazen. Bazı heyecan ister. Böyle bir gün yaşandı cidden.
Vay vay vay, kimler gelmiş, günlerdir nerelerdeymiş.
Tezleyesi gelmiş birden.
Çok bir sözlemişim zaten, ruhsuz ruhsuz dolaşırken.
Günüme can kattı resmen. Derken akşam oldu, erken erken.
Derken derken beni benden aldı resmen.
Beni benden aldı resmen.
vay kimler gelmiş, günlerdir nerelerdeymiş.
Özleyisi gelmiş birden, çok sözlemişim zaten, tam içim kararmışken günüme can kattı resmen. Derken derken akşam oldu, erken erken.
Derken derken beni benden aldı resmen.
Beni benden aldı resmen. Beni benden aldı resmen.
Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri devam ediyor. Darül Aceze Başkanı Sayın Hamza Cebeci şu anda telefon attığımızda. Sayın Cebeci, merhaba, yayınımıza hoş geldiniz.
Merhaba Mustafa Bey, teşekkür ediyorum.
Nasılsınız, iyi misiniz?
Sağ olun, sağ olun, var olun. Sizler de iyisiniz inşallah.
Bizler de iyiyiz, çok teşekkür ederiz. Allah afiyet versin. Darül Aceze, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyetlerini yürütüyor ve Darül Aceze'nin kuruluşunun 126. yılını kutluyoruz. Kutlu olsun ve kıyamete kadar daim olsun diliyoruz. Çünkü çok önemli bir kurum. Devletimizin güzide kurumlarından birisi ve çok güzel bir kurum. Siz de bu kurumun başkanlığını yürütüyorsunuz.
Evet.
Öncelikle bu kurumun tarihçesini sizden dinlemek isteriz. Darül Aceze kim tarafından nasıl kuruldu? Amacı nedir? Bize anlatır mısınız?
Darül Aceze tabii ifade ettiğimiz üzere 126. yılına, hizmet yılına girmiş tarihi kadim bir kurum. Sultan II. Abdülhamit Han tarafından kurulmuş. Burası şimdi mekan olarak tabii bilmeyenler için söylüyorum. Şişli'de, Ok Meydanı'nda yola, ana yola 300 metre yaklaşık cephesi olan bir müessese, dıştan bakıldığı zaman taş binalar. İnsanlar çoğu kez merak ederler. Acaba bu duvarların içerisinde ne var? İnsanlar nasıl yaşıyor? Ben yaklaşık 5,5 senedir burada başkanlık yapıyorum. 2,5 senedir bir idare meclisi üyeliğim oldu. Tabii ortalama buraya bu pandemiden önce günde 250 civarında ortalama ziyaretçi geliyor. Bazen bayramlara rastladığında ayda 10 bin kişi de geldiği oluyor. Burada tabii 566 yatak kapasitemiz var. Burada çocuklar da kalıyor. Burada tabii geçmişte zor zamanlarda aynı anda 1250 kişi kaldığı oluyor. 70 küsürlü yıllarda 1000 yatak var. Ama o 1000 yataklı olduğu dönemlerde bazen burada 1-2 doktor olmuş. Şimdi 12 tane doktor var. Şu anda 400 küsür çalışan var. 500 küsür falan var. Bugüne kadar 100 bin yakın insana hizmet vermiş. Bunun yaklaşık 30 bini çocuk. Tabii Darül Aceze'nin kuruluş felsefesini bilmek, anlamak lazım. O zaman kadim medeniyetimizi ve kendi inanç ilkelerimizin değerini daha iyi anlamış olduk. Dünyayla mukayese ettiğimiz zaman, yani Darül Aceze'nin hakikaten dünyaya mesaj verecek bir kurum, bir müessese olduğunu çok iyi anlamış oluruz. Çünkü yani aynı yerleşmede kilisenin, havranın ve caminin olduğu dünyada bir başka yer yok.
Evet.
Ve burada hizmet edilen, hizmet verilen insanlardan herhangi bir ücret alınmıyor. Ve buraya alınan insanların hiçbir şekilde ırkı, dini, mezhebi, anlayışı, ideolojisi sorgulanmıyor. Bakıma muhtaçsa alınmıyor. Böyle bir yer. Tabii 1895'ten beri hizmet veriyor. Tabii kurulmasını zaruret haline getiren durumlardan birisi, malum harpler neticesinde İstanbul'un nüfusuna yakın İstanbul göç almış. Ve bakıyorsun yetim, yoksul, sakat, engelli insanlar, insanlara kucak açmış ve burada hakikaten kendi mazisine yakışır bir hizmet vermişti Darül Aceze. Vermeye de devam ediyor. Her geçen gün daha ileriye gidiyor, daha güzel hizmet veriyor, dünyaya örnek oluyor.
Evet.
Ve şu anda da zaten Sayın Cumhurbaşkanımızın hamisi olduğu, onun arkasında olduğu bu mevcut yerin 5 kat büyüklüğünde 150 bin metrekare alan üzerinde Arnavutköy'de, Yassıören'de, yeni havaalanına yaklaşık 10 kilometre dünyada kendi alanında bir numara olacak bir Darül Aceze, dünyaya hitap edecek bir proje yapıldı. Hı-hı. Önümüzdeki aylar içerisinde de başlayacak. Tabii Darül Aceze kurulurken 2. Abdülhamit Han kendi bütçesinden, kendi öz varlığından 10 bin civarında altın ve kendi özel eşyalarını müzayede yaptırarak paraya çevirmiş, 7 bin altın oradan vermiş. Arsayı da kendi hazine-i hasatından satın almış. Ki çok enteresandır, tarihçesini okuduğumuz zaman proje yapılmış. Projeyi de yapan Yanko Bey, saray baş mimarı. Efendim 52 dönüm bir alan üzerine bu proje hazırlanmış. Tabii böyle bir yer İstanbul'da bulmak çok kolay değil. Fatih civarında, Eyüp civarında aranmış. Kimi yerler rutubetli çıkmış, kimi yerler bu kadar geniş alan değil. Burada da Tahtane Mirası olarak geçiyor. O zaman İstanbul merkezinin çok dışında, İstanbul'un nüfusu 5-600 bin. Şimdiki bu 15 milyon bin. Hareketli nüfusla 20 milyon bir nüfusa malik sahip değil. Ve yerin bakmışlar efendim 35 dönümü Reşit Ağa'ya ait, onun varislerine, 7 dönümü Balmumcu ailesine, bir 15 dönümü de Kağıthane köylüsüne ait yer. Ve herkes tabii günün her değerine göre efendim parasını almış. Sıra Kağıthane köylüsüne gelince onlar sormuşlar buraya ne yapılacak? Denilmiş ki yoksul, garip, yetim, dul, kimsesiz insanlara bir kurum olacak, yapılacak. O zaman demişler biz böyle garip kurabaya hizmet verecek bir yer için biz arsamızdan para istemiyoruz. Dikkat ederseniz yani cömertlikle, zenginlikle eş orantılı değil. Gani gönüllü olmak apayrı bir şey. Ve köylü kendi yerinden para almamış. Öyle bağışlamış. Para alanlarınkini de hazine hastasından, çünkü istimlak yapmak uzun sürer. Bu ihtiyaç cevap verme işi gecikir diye böyle de alelacele yapmışlar. Şimdiki yeri de hazine yeri, 150 bin metrekare olan yeri projenin Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla efendim 49 yıllığına darlez diye tahsis ettiler. İnşallah çok dünya çapında bir örnek proje, bir şey olacak.
Çok güzel yani, bir haber. Evet.
Duvar mecesenin kapısından içeriye girdiği zaman insanlar bu taş duvarlardan bir şefkat ve bir medeniyet, bir insanlık, merhamet tecessüm ettiğini hissederler. Ve Darnezli'ye geldiği zaman insanlar adeta kutsal bir mekana giriyormuş gibi etkilendiğini söyler. Yani gezip dolaştığınız zaman burada hani hep temennimiz o. Böyle müesseselere hiç ihtiyaç olmaz. Ama olduğu zaman da en güzeli bizde olsun. Evet. Niye? Yani Allah adamı yatalak etmesin, aciz etmesin. Amin. Hatta yatalak bakmak da çok kolay değil. Hani
tabii, çok
bazen
zor.
Soruyorlar kaç kişi çalışıyor burada? 450'ye yakın. Kaç kişi kalıyor? 500 küsur. Neredeyse adam başına bir kişi. Ama 150 civarında yatağa bağımlı insan var. Yani bunlara siz yedirmezseniz yiyemiyorlar. Temizlemezseniz temizlenemiyorlar. Çıkarıp dışarı gezdirip hava aldırmazsanız alamıyorlar. Onun için burası çok hassas bir kurum. Buraya tabii burası devletten de pay almıyor. Kalandan da almıyor. Ama bir kişi bize ortalama ayda 15 bin TL'ye mal oluyor. Bizim bu verdiğimiz hizmetin eş değeri Almanya'daki, ben Almanya'da yüksek eğitim gördüm, 4000 euro civarında. Şimdi ve buna rağmen de Almanya'da şu pandemi döneminde, Avrupa'da genelinde insanlar o yaşlıları terk etti gittiler, ölüme terk ettiler. Hamdolsun bu süreç içerisinde Darülceze hizmetini daha da katladı, daha da hassas bir efendim hizmet ortaya koydu ve İlk anda hiç burada pandemi buraya girmedi. 3 ay yatılı çalıştı buradaki birçok arkadaşlarımız. Efendim hemşireleri, efendim bakım elemanları. Yani normal zamandakinden daha fazla burada herhangi bir kayıp olmadı. Çalışanlarımızdan da 140 arkadaşımızla pozitif vaka tespit edildi ama hamdolsun hayatını kaybeden olmadı. Bütün
şükür.
Sağlık personelimiz, doktorlarımız gönülden, severek, ibadet aşkıyla bu hizmeti yaptılar. Bu noktada da öyle zannediyorum Dünya Sağlık Örgütü de burayı örnek gösterdi. Yaşlıya nasıl bakılır? İşte bizim medeniyetimiz, inanç ilkelerimiz hamdolsun bu hususta dünyaya örnek olarak sergilendi.
Evet,
evet, ben bir suale karşı çok belki uzatmış oldum. Siz
estağfurullah, buyurunuz.
Onları sorarsanız biz onları da yanıtlamaya çalışırız.
Tabii ki. Sayın Başkan, sohbetinizin başında Darül Aceze'nin bahçesinde bulunan camiden, kiliseden ve havradan bahsettiniz. Bu yapılar şu anda hizmete açık mı, ibadete açık mı?
Tabii ki. Darül Aceze'nin kapısından içeriye girdiğiniz zaman karşınıza bir mefaharet sütunu ve Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın küçük büstü çıkar. Sağ tarafta cami var. Sol tarafta kilise ve havra var. Abdülhamit Han, ikinci Abdülhamit Han o kadar hassas davranmış ki bu mefaret sütununun mesafesi camiye ve kiliseye eşit uzaklıkta. Ve burada nizamnamede de yine koymuş, demiş ki burada verilecek dini eğitimlerde kimse kimsenin dinini aşağılamasın. Kalan insanların mezheplerini ve dinlerini nazar itibarı alarak burada dini eğitim verilsin. Dün ziyaretçilerin, misafirlerimiz vardı bir dar çerçevede, öyle kahvaltı bir takım iş adamlarına verdik. Mesafe ve maskeye uymak şartıyla. İçlerinde bir tanesi efendim din adamıydı. Eğer dedi devam etseydim şimdi İstanbul'da patrik ben olacaktım dedi. Ve burada da gelen yabancı dinden insanlar, bir hafta önceydi bir Musevi vatandaş 97 yaşında. Ben başka yerde kalmam, Darlıyız'da kalırım demiş. Burayı getirdiler, Darlıyız'da misafir ediyoruz. Evet. Allah adamı tabii kimsesiz etmesin.
Amin,
devletin tabii. Şefkat kucağını Allah eksik etmesin. Yani burada kalan insanlar bu kurumu yapana, kurana, yaşatana, yardım edene, hepsine dua ediyor. Yani Abdülhamit 3 küsur sene önce vefat etmiş ama hala buranın hizmetlerinden onun efendim hayır hanesine yazılıyor. O dönemde bile onun da kıymeti gerçi bilinmemiş. Yani merhametinin, efendim yardımseverliğinin adeta bedelini ödemiş. Yani Ulu Hakan Kızıl Sultan olarak birileri tarafından anlatılmış, söylenmiş. Ve buraya daha sağlığında tahttan indirildikten sonra gelen bir iddiaçı milletvekili diyor ki Abdülhamit'in yaptıkları diyor tadat etmekle bitmez. Yani onlarca, yüzlerce bu ülkeye ve dünya çapında eser ortaya koymuş. Her caminin yanına bir okul yaptırmış, yollar yaptırmış, efendim hastaneler yapmış, mülkiye, tıbbiye, kuleli vesaireyi kurmuş. Ama ne hikmetse dünyadaki şer güçlerin, emperyal güçlerin temkiniyle kendi ülkemizdeki bir takım insanlar ona böyle haksızlıkta, töhmette bulunmuşlar.
Maalesef.
Bu diyor eserleri diyor, bu zalim sultan diyor, efendim bu insanlar için değil diyor, kendi iktidarı ve saltanatı için yaptı. Allah'tan korkmak adam öleli yüz küsür sene oluyor, eser ortada. Yani yapılan yoldan sadece yapan geçmiyor. Yapılan efendim eserden, tünelden, efendim havaalanından sadece yapan istifade etmiyor. Bütün insanlar, bütün insanlık istifade ediyor. Yani Darülecese öyle bir kurum ki sadece Türkiye'nin, Türk milletinin ve Müslümanların ortak değeri değil, insanlığın ortak değeri. Buraya yabancılar da geliyor. Alman efendim eski Ulaştırma Bakanı Oliver Wittke'den, efendim eski Almanların efendim emniyet müdürlerinden, dünyanın birçok yerinden geliyorlar. Buradaki samimiyeti, buradaki hizmeti gördükleri zaman şapka çıkarıyorlar. Keşke biz de böyle olabilsek diyorlar. Bu tabii işi sevmeyi ve inanmayı gerektiriyor. Çünkü bizim Kerim kitabımızda Allah kendine imandan sonra ana babaya itaati emrediyor.
Tabii.
Dolayısıyla biz yaşlıya bakmanın ayrı artı bir değeri olduğunu, bunun sadece dünyada değil sonsuz alemde karşılığını alacağına inanarak bu hizmeti bu insanlar yapıyor. Ondan dolayı da Rabbim başarı lütfediyor. Ha, zaman zaman eksiler olmuyor mu? Oluyor. Yani bir takımı bile eğer antrenör iyiyse, futbolcular iyiyse takım şampiyon oluyor. Değilse kümede düşebilir. Yani ama kurulduğundan beri bu yoldan ayrılmamış. A kalite, B kalite, C kalite. Hizmet hep devam etmiş ve edecektir Allah'ın izniyle.
İnşallah. Sayın Cebeci, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir sahabe meclisinde burnu yere sürtünsün diye 3 kez tekrarda bulunuyor. Sahabe-i kiram soruyorlar, ya Resulallah kimin burnu yere sürtünsün? Peygamber Efendimiz de buyuruyor ki, anne babasının sağlığında onların rızasını alıp da cenneti elde edemeyene. İşte anne baba hakkı, o büyüklerimiz bizim için o kadar kıymetli ki, işte Darül Aceze'de anne babaları, ihtiyarları, kimsesizleri barındırarak o kadar güzel bir hayra imza atıyor ki, biz zaten bunu medyadan takip ediyoruz. Desteklememek, alkışlamamak elde değil.
Sağ olun, var olun. Şimdi biz her yaptığımız programda ön 4-5 Kur'an'dan ana babaya itaatle alakalı ayetleri mealiyle birlikte dinleyicilerimize sunarız. Ve kadâ rabbi men la ta'budu diye başlayan ayette. Şimdi ben bazen diyorum ki, bakın bu ayetleri dinlediğim zaman her defasında etkileniyorum, duygulanıyorum. Ana babaya hizmet etmenin, onlar yanımızda yaşlarsa onlara öp bile dememenin efendim artısını, değerini dinliyoruz. Ama ben bu şansı kaybettim. Niye? Benim anam babam vefat etti. Şimdi anası babası sağ olan o hizmeti yapsın, duaya alsın. Evet, sağlıklarında elimizden gelen hizmeti yaptık, dualarını aldık ama acaba yeter derecede aldık mı diye düşünüyorum.
Evet.
O bakımdan bir millet, Mehmet Akif'in bir ifadesi var. Bir millet diyor, eğer şu üç grup bozulmadıysa ayaktadır. Ülema, ümera, ulmiya diyor. Yani yönetenler, ilim adamları ve zenginleri. Bunlar bozulmamışsa o toplum ayaktadır diyor. Ben onu söylüyorum. Eğer böyle bir dönemde, bu pandemi döneminde insanların duyarlılığı artmıyorsa, yönetenler bu tip yerlerle ilgilenmiyorsa, efendim zenginler ya orada insanlar ne yer ne içer sormuyorsa, ilim adamları, fikir adamları buraya için bir şey yapma gayreti içerisinde değilse, böyle olsun bu millete. Ama hamdolsun bugün bütün gücüyle Sayın Cumhurbaşkanımız yanımızda, arkamızdaki iki büyük dev projemiz, birisi başladı, bu yıl içerisinde bitecek, biri de işte yine yapılacak sosyal hizmet, Darülhücre sosyal hizmet şehri. O da dünya çapında bir eser olacak. Tabii bu güç, bu destekle bizler de burada ekip olarak hizmete devam ediyoruz. Sayın Bakanımız da buraya ciddi efendim ilgi alaka gösteriyor. İdare meclis üyelerimiz ciddi manada fedakarane çalışıyor. Kadromuz çalışıyor. Ama bütün bunlara rağmen hani dua ederiz ya, Allahümme rızıkna tamamen ni'me ve devamel afiye ve hüsnel hatime diye.
Evet.
Yani iyi bir yaşam, iyi bir ton. Yani temennimiz, duamız o ki hiç bu müesseseye ihtiyaç olmasın. Yani gönlümüz ne ister? Hasta olmamak. Ama hasta olduğumuz zaman hastanenin de doktorun da en iyisine sahip olmak. O nedenle biz de şu gelişen dünyada, böyle büyük metropollerde kaçınılmaz bir ihtiyaç, yaşlılık ve yaş ortalaması her geçen gün dünyada yükseliyor. Bunun getirdiği sıkıntılar da oluyor. Niye? Batı yaşlılar adeta ölüyor. Ben de işte emekli maaşını daha az ödüyorum diye düşünen zihniyetlerin var olduğunu da görüyoruz. Biz yaşlımızın tecrübesinden istifade edip onlara hizmet etmekten dolayı mutlu olan bir milletiz, bir medeniyete sahibiz. Şimdi tabii ortalama, yaş ortalaması yükseldiği için yaşlılara bakacak kimsesi yoksa bu tip müesseselere ihtiyaç var. Bunlara biz tedbir almak durumundayız. 19. asrın sonlarında falan yani Alzheimer hastalığı çok toplum tarafından bilinmiyor. Niye? Yani yaş 70'ten, 80'den, 90'dan sonra artık beyin yoruluyor. Efendim unutkanlık falan sonra böyle ortaya çıkıyor. Onun için biz bu konularda efendim tedbirleri almak zorundayız, mecburiyetindeyiz. Bu nedenle yeni yaptığımız projede, hemen Darülhücre'nin 30-40 metre yakınında yaptığımız büyük projenin bir de gerontoloji bölümü, yaşlı bakım elemanı yetiştirme uygulamalı yeri de kuruyoruz. Birçok üniversite.
Çok güzel, maşallah, hayırlı olsun.
Sağ olun. Yaşlı bakım elemanı, Almanya'dan falan geliyorlar, kimisi 1000, kimisi 2000 eleman arıyor. Çünkü yaşlı nüfusu bakacak genç nüfus arkadan gelmezse bu büyük bir sıkıntı olur. İnşallah biz bu noktada millet olarak, devlet olarak gerekli tedbirleri alırız. Allah da devletimizin de gücünü, kuvvetini eksiltmesin. Bu milletin efendim, geçmişine, mazisine layık iktidarlardan mahrum etmesin diye temenni ediyor, dua ediyor.
Evet. Sayın Cebeci, bu pandemi döneminde Avrupa'nın ihtiyar nüfusuna nasıl muamele ettiğini hep birlikte gördük. İhtiyarlarını evet, ölüme terk ettiler. Yani bu modern dediğimiz, özgürlükçü dediğimiz Batı, Avrupa bunu yaptı. Ve bunu yapan Batı bizleri eleştirmeye kalkıyor.
Maalesef. Maalesef ama biz tabii yıllarca Batı hep bize övülmüş. Biz Batı karşısında adeta bir mağlubiyetin kompleksini yeni yeni atıyoruz. Yani Mehmet Akif diyor ya, medeniyet denilen tek kişi kalmış canavar.
Evet.
Medeniyet öyle efendim havada şu kadar uçak, güze yürütmek, karada bu kadar tank yürütmek, kıtadan kıtaya elektronik silahla ateş etmek değil. Medeniyet insanları, insanlara insan gibi muamele yapmak, efendim kendi ürettiği teknolojik efendim silahları insanları yok etmek için kullanmak değil, mazlumu korumak için yapmaya medeniyet denir. İnşallah tabii Türkiye bu yolda kararlı adımlarla ilerlerse, kendi ihtiyaçlarını kendisi üretir yaparsa, ki en kısa zamanda yeniden dünyada adaletsiz diye dur deyip dünyada yeniden adaletin temini için rol oynayacaktır. İnşallah. Buna inananlardanız, buna güvenenlerdeniz. İnşallah Türkiye bu yolda emin adımlarla yürüyor. Dünyada, Türkiye'den bunu bekliyor.
Evet.
Diye ümit ediyoruz.
Sayın Cebeci, Sultan Abdülhamid-i Sani'nin yaptırdığı bu güzide kurum, kuruluş Darul Aceze inşallah kıyamete kadar varlığını sürdürecek ve bu sadaka-i cariye hükmünde onların da amel defterlerine yazılıyor. Sultan Abdülhamid-i Sani'nin ve burada emeği geçen herkesin amel defterine yazılıyor. Allah onlardan ebeden razı olsun.
Amin, amin, amin.
Son olarak ekleyeceğiniz bir şey var mı? Süremizin sonuna geldik.
Çok teşekkür ediyorum. Yani TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu Darul Aceze'yi unutmamış. Darul Aceze'nin efendim hem tanıtımını hem de Darul Aceze'nin efendim yaptıklarını dinleyenlere aktarma noktasında bir efendim gayret göstermiş. Ben bu gayretinizden dolayı sizi kutluyorum, teşekkür ediyorum. Ve bizim bir sloganımız var. Diyoruz ki Darul Aceze'lik olmadan Darul Aceze'ye gelin. Darul Aceze dinlemekten ziyade gidip görmeyi efendim gerektirir. Tabii bu pandemi döneminde ziyaretçilerin sınırlı sayılı alıyoruz. Burada kalanların yine yakınlarıyla ölçülü oranda görüştürüyoruz. Yoksa normalinde burada ortalama 4 kişiye staj yapıyor. Yani hareketli bir yer. Haftada bazen bir, bazen iki kültürel faaliyetler, programlar yapıyoruz. İnşallah Darul Aceze bu müesseyi kuranları, efendim onların kemiklerini sızlatma değil, onların efendim ardında bıraktığı insanlar, onlara da efendim dua ve efendim güzel temennilerde bulunur düşüncesindeyiz.
İnşallah. Sayın Başkan, biz de hizmetlerinizden dolayı size canı gönülden teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın, hizmetlerinizin devamını diliyoruz.
Sağ olun, var olun. Bizler de sizin başarınızın temenni ediyoruz, başarılı olduğunuzu.
Teşekkür ederiz. Çok sağ olun yayınımıza katıldığınız için. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Darul Aceze Başkanı Sayın Hamza Cebeci bizlerle birlikteydi. Darul Aceze'nin kuruluşunun 126. yıl dönümünde Darul Aceze'yi konuştuk. Efendim, hayatın sesleri müzikle devam ediyor.
Bana bir masal anlat baba, içinde bütün oyunlarım, kurtla kuzu olsun, şekerle bal. Baba bir masal anlat bana, içinde denizle balıklar, yağmurla kar olsun, güneşle ay. Tut elimi, uykuya dalıp gitsem bile, bırakıp gitme sakın beni. Anlatırken tut elimi, uykuya dalıp gitsem bile, bırakıp gitme sakın beni. Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim, içinde İstanbul olsun. Müzik. masal anlat baba, içinde tüm oyunlarım kurtla kuzu olsun, şekerle bal. Baba bir masal anlat bana, içinde denizle balıklar, yağmurla kar olsun, güneşle ay. Tut elimi, uykuya dalıp gitsem bile, bırakıp gitme sakın beni. Anlatırken tut elimi, uykuya dalıp gitsem bile, bırakıp gitme sakın beni. Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim, içinde İstanbul olsun.
Huzuru hayat.
Kıymetli dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri Huzur Hayat köşemizle devam ediyor. Şimdi telefon attığımızda Diyanet İşleri Başkanlık Vaizi Sayın Zehra Tuncel var. Sayın Tuncel, merhaba, yayınımıza hoş geldiniz.
Merhaba Mustafa Bey, hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
Nasılsınız hocam?
Hamdolsun, yaramazlık yok. Sağlığımız yerinde, çalışmaya devam ediyoruz.
Çok şükür bugünlere, elhamdülillah halimize.
Amin.
Hocam, bir hadisi şerifte La Rahate Fid Dünya buyuruluyor. Yani evet, dünyada rahat yoktur. Bu şu demek, dünya bir imtihan yeri ve kullar bu musibetlerle imtihan edilecek. İşte evet, sizin de bugün zor bir hastalıkta yüzleştiğimizde nasıl davranmalıyız? Hastalığı sabırla karşılamak deyince bundan ne anlaşılmalı? Bu konuları konuşacağız. Hocam, mümin ve hastalık süreç yönetimi nasıl olmalı? Neler söylersiniz?
Mustafa Bey, tabii biz insanlar olarak sağlığımızı korumaya çaba göstermemiz lazım. Bunun için tedbirler almamız lazım. Her türlü yani hem bireysel hem toplumsal tedbirleri almamız lazım. Ama bu tedbirleri alsak bile bazen de hiç düşünmediğimiz şekilde hastalık gelip bizi bulabiliyor. Sizin de ifade ettiğiniz gibi, o zaman da bunu bir imtihan olarak karşılamak yapılabilecek en güzel şey. Çünkü Rabbimiz öyle ifade buyuruyor. Yani insanlar denenip sınanmadan, sadece biz imtihan ettik, iman ettik demekle, hiçbir sınavdan geçmeden dünya hayatını öylece geçirip gidecekler mi buyuruyor Rabbimiz. Sizin de ifade ettiğiniz gibi, yani dünyada rahatlık yok. İllaki bir imtihan içindeyiz. Başka bir ayet-i kerimede de yine Rabbimiz andolsun biz sizi korku ve açlıkla mallardan, canlardan, ürünlerden eksiltmekle sınayacağız. Sabredenleri müjdele diyor. Yani evet, sabretmek bazen zor. Ama bu ayet-i kerime de aslında bize bu sabretmenin formülünü de veriyor Rabbimiz. Nasıl bir teslimiyet gerekiyor orada? Ve başlarına bir musibet, bir hastalık gelenlerin de Rabbimiz inna lillahi ve inna ileyhi raciun, yani biz Allah'a aitiz ve kuşkusuz da ona döneceğiz dediklerini söylüyor ve bize de bunu tavsiye ediyor Rabbimiz. Hı hı. Yani gerçekten sınavla karşılaştığımızda yapabileceğimiz şey fazla kalmıyor, onu kabul edip bununla mücadele etmenin dışında. Mustafa Bey, şöyle bir hadise okudum ben. Dünyaca ünlü bir tenisçi var, zenci bir tenisçi, Arthur Ashe diye. Ve Wimbledon'u alan tek ve ilk zenci tenisçi. Ve bir tedavi sırasında, kalp ameliyatı sırasında aldığı kandan dolayı AIDS hastalığına yakalanıyor. Ve ona soruyorlar, sen diyorlar hiç şikayet etmiyorsun, niye ben oldum demiyor musun? Dediklerinde diyor ki, dünyada işte şu kadar milyon çocuk tenise başlıyor. Bunlardan onda biri ancak bu işi devam ettirebiliyor. Onların onda biri işte turnuvalara katılıyor. Onun onda biri kendi ülkesinde başarılar kazanıyor. Onun onda biri dünya çapında başarı kazanıyor. Yani bir 15-20 kişi dünya çapında başarı kazanmış oluyor belli süreç içinde. Ben de o kupayı kaldırdığımda Tanrım o kendi diliyle ifade ediyor tabii. Tanrım niye beni başarılı yaptın diye ben diyor Tanrı'ya soru sormamışsam, şimdi de hastalığı bana verdiğinde de niye bu hastalık bana geldi diye sormaya hakkım yok diyor. Aslında yani bu çok güzel bir teslimiyet ve bakış açısı. Yani sonuçta biz bir imtihandayız ve bu imtihan sürecinde bazen kendimizin hastalığı, bazen yakınlarımızın hastalığıyla imtihan oluyoruz. Yani aslında sadece imtihan olan hasta olmuyor Mustafa Bey. Çevresindeki insanlar da bir sınavdalar. Yani onlar da bu süreci yönetmede hasta insana destek oluyorlar mı, olmuyorlar mı? Onun işini kolaylaştırıyorlar mı, zorlaştırıyorlar mı? Bu da bir imtihan süreci. Evet, sabırlı olmamız lazım. Hasta da, yakınındakiler de. Çünkü bazen hastanın yakınındaki de gerçekten çok zorlanıyor. Elinden bir şey gelmiyor. Çok sevdiği bir insanın orada acı çektiğini görüyor. O da onunla üzülüyor. Belki insan o acıyı çeken insandan daha çok. Çünkü Allah-u Teala bir insana hani dağına göre kışını verir diyorlar ya.
Evet.
Bir sıkıntı verdiğinde ona dayanacak gücü de veriyor. Hani, dağına göre kar yağıyor diyoruz ya biz. Burada yapılacak ilk şey önce bir sakin olmak, sabırlı olmak. Sonra da tedavi sürecine girişmek. Bu konuda uzmanlarından, doktorlardan yardım almak. Peygamber Efendimiz'in yaptığı şey de o. Bazen hani şu günlerde yaşadığımız gibi salgın hastalıklar olabiliyor. Birbirine insanlar bulaştırabiliyor, zarar veriyor. Böyle durumlarda da bize tembih edilen sınırlara uymak lazım. Başka insanları da kendimizi de korumak lazım. Yani sabırlı olmaktan ve biraz teslim olmaktan geçiyor. Yani insan ümidini kestiğinde hastalıkla yüzleşmesi, onu kabul etmesi, onunla mücadele etmesi de zor oluyor. Kendine güvenen, teslimiyeti olan, Allah'a tevekkül eden insanların da daha kolay iyileştiklerine dair bilimsel araştırmalarda ortaya çıkmış. Burada sabırlı olmak demek hani hiçbir şey yapmadan beklemek değil Mustafa Bey.
Tabii.
Tedavi olmak. Çünkü Peygamber Efendimiz hastalığı veren Allah şifasını da yaratmıştır buyuruyor. Hani bizim dilimizde de var ya, derdini veren Allah dermanını da verir deriz biz.
Muhakkak.
Onu Peygamber Efendimiz de ifade ediyor. Kendi tedavi oluyor. O günün şartlarında hangi tedavi yöntemleri varsa onları uygulamalarını tavsiye ediyor. Yani çok önemli bir şey. Hastanın bu hastalığı kabul etmesi, bunun bir imtihan olduğunu kabul etmesi ve sabretmeye niyet etmesi. Bir şeye niyet edince, o yola çıkınca Allah o niyet edilen şeyi de kolaylaştırıyor. Dolayısıyla bu ilk başta yapılacak şey sabretmek, tevekkül etmek ve sebeplere tutunmak. Allah-u Teala şifayı verecekse de mutlaka doktora da gitsek şifayı verecek olan Allah'tır. Ama bir de vesile gerekiyor, bir sebep gerekiyor. İşte doktorlar, ilaçlar, gerekirse ameliyatlar, yapılacak müdahaleler. Onlar da işin sebepleri, Allah-u Teala'nın sonucu yaratması için de sebebe ihtiyacı yok. Ama biz insanların sebebe ihtiyacımız var.
Sebeplere yapışmak lazım.
Bir varlığımız tabii var. Dolayısıyla bu sebeplere sarılmak da bizim sorumluluğumuz da Mustafa Bey.
Zehra Hocam, hastalık denildiğinde, hastalıklara karşı sabır denildiğinde benim aklıma Kur'an-ı Kerim'de methedilen sabır timsali Hazreti Eyüp Aleyhisselam geliyor.
Geliyor,
hani
mi?
O şöyle söylemişti. Rabbi enni meseniyet durru ve ente erhamür rahimin.
Evet.
Yani
evet.
Allah'ın bana zarar dokundu, sense merhametlilerin
en
merhametlisisin. Ya bu aslında bize çok güzel bir örnek. Allah-u Teala bu musibetler, hastalıklar karşısında nasıl davranmamız gerektiğini peygamberi vasıtasıyla bizlere öğretiyor değil mi?
Tabii aslında Kur'an'daki kıssaların hedefi bize bir tarihten bir olayı anlatmak değil. orada yaşayan peygamberlerin de işte hepimiz hikayelerini, kıssalarını biliyoruz. Ne sıkıntılar çekmişler, ne zorluklar yaşamışlar. Bazen insanlar hani şöyle düşünebiliyor. Ben Allah'ın rızasını kazanmak için iyi bir hayat yaşadığımı düşünüyorum. Niye ben hastalandım? Niye bu dert beni buldu? Ben dua da ettim, yardım da istedim, iyi bir insan olmaya da çaba sarf ettim diye zaman zaman böyle ümitsizliğe kapılıp haşa bir sorgulama içine girebiliyor. O zaman şunu düşünmesi lazım. Sizin örneğini verdiğiniz gibi Hazreti Eyüp hastalıkla imtihan oldu ama diğer peygamberlerin de imtihanları Hazreti Eyüp'ten kolay değildi yani. Hazreti Musa'yı düşünün, baba bildiği adama çıkıp tekrar sen yanlış yapıyorsun diyebilmek öyle kolay bir şey değil. Hazreti İbrahim'i düşünelim değil mi? Babasına, kavmine ne kadar mücadele ediyor, ateşin içine atılıyor. Peygamber Efendimiz'i düşünelim. Onların kıyamadığı ümmetleri ümmet olsun diye çabaladığı insanlar onun yollarına diken döküyorlar, başına işkembeler atıyorlar. Yani sonuçta iyi bir insan olmak imtihan olmayacağı anlamına gelmiyor. İşte peygamberler çok özel insanlar oldukları halde çok zor sınavlardan geçtiler. Biz peygamberlerden daha mı kıymetliyiz de hiçbir sıkıntı yaşamadan dünya. O zaman bura dünya olmazdı, cennet olurdu.
Tabii.
Cennet olmadığına göre bir takım zorlukları olacak. Biz hiçbir şeyi çabalamadan, emek sarf etmeden elde edemiyoruz dünyada. İşte aslında ama şu Peygamber Efendimiz'in müjdesi de çok önemli Mustafa Bey. Bu hastalıkla, zorluklarla başa çıkarken öyle hatırlatıyor Peygamber Efendimiz. Müminin durumu ne hoştur. Her hali kendi için hayırlıdır buyuruyor. Bu durum yalnız mümine mahsustur. Başına sevinecek bir hal geldiğinde şükreder. Bu onun için hayır olur. Başına bir sıkıntı geldiğinde de sabreder. Bu da onun için hayır olur. Yani aslında farkındalık çok önemli Mustafa Bey. Bir insan evet. Hastalık gelmeden önce o sağlığın kıymetini bilirse, o haline şükrederse bundan bir mükafat kazanıyor ve mutlu olabiliyor. Bir insanın mutluluğu hissedebilmesi için önce içinde yaşadığı nimetlerin farkına varması lazım. Yoksa nankör oluyor insan, kendine mutsuz oluyor. Onu yapabilen insan hastalık geldiğinde de işte o tenisçinin de yaptığı gibi, Hazreti Eyüp'ün de yaptığı gibi Allah'ım bu senin imtihanın diyebiliyor. Ama önce varlıkta şükretmeyi bilmek lazım ki yok olduğunda da bunun bir imtihan olduğunu o zaman farkında olabiliriz. Yani hastalığa sabretmenin ilk adımları sağlıklıyken şükredebilmekten de geçiyor. Bu yani bir anda olacak bir şey değil. Bir zihinsel hazırlık, bir farkındalık gerekiyor. Onun için biz bazen de hastalıkları kendimiz davet ediyoruz. Hani ayet-i kerimede Rabbimiz insanların kendi elleriyle yapıp ettikleri yüzünden karada denizde düzen bozuldu.
Evet.
Böylece Allah da dönüş yapsınlar diye işlediklerinin bir kısmını onlara tattırıyor buyuruyor ya Rum suresinin 41. ayetinde. İşte çevre kirliliği, bu gıdalardaki hormonlar, ilaçlar, katkı maddeleri, bunlar işte insan hırsları, tamahkarlıkları, çok şeye ulaşma arzusu maalesef bir takım hastalıklara da zemin hazırlıyor. Bu konuda da öncesinde bu tedbirleri almamız lazım. Kendimizi korumamız lazım. Başka insanları korumamız lazım. Ama bütün tedbirlere rağmen aldığımız tedbirlere hastalık gelmişse de o zaman tevekkül etmek lazım. Tevekkülün aslı da o değil mi? Hani Hazreti Ömer develeri salan birisine soruyor. Niye saldın develeri deyince tevekkül ettim Allah'a deyince o tevekkül değil diyor. Tevekkül önce develerini sağlam kazığa bağlayacaksın. Ondan sonra Allah'a teslim edeceksin. İşte biz de hastalık gelmeden bu tedbirleri alacağız. Ama hastalık gelmişse de artık sınavımız başladı deyip sabretmeyi bir öncelik olarak kabul edeceğiz. O zaman mücadele etmemiz, başa çıkmamız çok daha kolay olacak Mustafa Bey.
Zehra Hocam, hastalıklar, musibetler karşısında mümince bir tavır takınmaktan bahsediyoruz ama ben şunu merak ediyorum. Müslümanla mümin arasında nasıl farklar var?
Yani aslında iman edenler iman edin diyor. Yani iman etmek, mümin olmak önce inançla başlayan bir şey. İnanıyor bir insan, mümin oluyor. Sonrasında bu inancının gereklerini yerine getiriyor, Müslüman oluyor değil mi? İmanın şartları diyoruz. İmanın şartlarına sahip olmayan bir insanın İslam'ın şartlarından sorumlu olmasını düşünemeyiz. Mesela namazın şartlarından birisi, bütün ibadetlerin namaz nedir? İslam'ın şartlarından biridir. Hı hı. Ama namazın şartlarından ve bütün ibadetlerin şartlarına baktığımızda bir önce Müslüman olmak diyor değil mi? Yani iman etmiş olmak. Önce iman dairesine giriyoruz, sonra İslam'ın gereklerini yerine getiriyoruz. Biz iman etmeden Allah'ın varlığına, birliğine, işte imanın esaslarına inanmadan 5 gün üst üste yemek yemeden duralım, oruç tutmuş olur muyuz? Olmayız.
Tabii olmaz.
Yani iman bir barajdır. Barajı geçtikten sonra ancak diğer sınavlara girebiliyoruz değil mi? Bir baraj sınavı varsa iman öyle bir şeydir. Gerek şarttır ama yeter şart değildir. İman ettikten sonra başka sorumluluklar da başlıyor. İşte biz Allah'a iman ettik, teslim olduk. Ondan sonra da bize bir imtihan olarak hastalık verdi. Orada da davranış boyutu başlıyor.
Hı hı.
Nedir bunlar? İşte hasta için tedavi olmak, teslim olmak, duayla yardım istemek, Hazreti Eyüp'ün istediği gibi. Çevresine görevler düşüyor. İşte bazen hasta ekonomik gücü olmuyor, tedavi olamayacak duruma geliyor. Ona maddi destek sağlamak. Bazen işte hasta, bir anne hasta oluyor, yakın çevresinde kimsesi, akrabası olmuyor. Çoluk çocuk, evdeki insanlar zor durumda kalıyor. Bu hastanın iyileşmesini daha da zorlaştırıyor. Ona o anlamda yardımcı olmak. Belki hani Yunus Emre'nin dediği gibi, bir hastaya vardın ise, bir yudum su verdin ise, yarın anda karşı gele, ak şarabı içmiş gibi.
Ya, çok
bazen
güzel.
Gidip hastayı ziyaret etmek, halini hatırını sormak. Bu da çok önemli bir şey.
Güzel hasletler, yani, evet.
Hasta bir an gelip o kendini ziyarete gelen insanla muhabbet ederken kendi derdini unutuyor. İnsanız, hepimizin mutlu olduğu anlarda sıkıntıları biraz böyle arka plana atıyoruz. Dolayısıyla hastayı ziyaret etmek de çok önemli. Peygamber Efendimiz'in bütün hastaları ziyaret ettiğini biliyoruz ve bunu ziyaret ederken hani Müslüman da değildi diye ayırmıyor Peygamber Efendimiz.
Evet.
Yahudi komşusunun da hastayken ziyaret ediyor. Ve tavsiyesi de hastanın yanına girdiğiniz zaman ona ümit verin diyor. İyileşeceksin, daha çok yaşayacaksın. Hani onun moralini arttıracak şeyler söyleyin. Biz bazen ziyarete gidiyoruz hasta. İşte benim yakınımda da bu hastalıktan vardı da şu yaşta öldü falan gibi. Bunlar Peygamber Efendimiz'in bizi sakındırdığı.
Evet. Hocam keşke biraz daha süremiz olsa da bu sohbeti devam ettirebilsek ama süremizin sonuna geldik.
Tamam.
Hocam çok teşekkür ediyoruz sizlere.
Rica ederim. Dua da edelim inşallah. Hasta olmayalım. Hasta olanlar için de Peygamber Efendimiz'in duasıyla bitirelim. Ey insanların Rabbi, şu hastanın hastalığını gider, ona şifa ver. Ona ancak sen şifa verirsin. Senin şifandan başka hiçbir şifa yoktur Rabbim. Bu hastaya öyle şifa ver ki şifa onun üzerindeki hiçbir hastalık izi bırakmasın diyelim. Bütün hastalara için bu duayı da yapmış olalım.
Çok teşekkür ederiz. Tüm dertlilerimize, tüm hastalarımıza Allah'tan şifalar diliyoruz. Hocam tamam, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız
rica
için.
Rica ederim. Kolay gelsin. İyi yayınlar diliyorum.
Sağ olun. Ben de görüşmek dileğiyle.
Sağlıklı günler diliyorum size de. Şimdi dinleyelim.
Sevgili dinleyicilerimiz, bugün Huzuru Hayat köşemizde Diyanet İşleri Başkanlık Vaizi Zehra Tuncel bizlerle birlikteydi. Hastalıklara, musibetlere karşı tavrımız, mümince tavrımız nasıl olmalı, bu konuları ele aldık. Efendim, bugün de Hayatın Sesleri'nin sonuna geldik. Program yapımcımız Şule Özçakır, yapım yardımcımız Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Tolga Kökten ve mikrofon başında ben Mustafa Çamlıca. Yarın yine aynı saatte görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın, esen kalın.
Hayatın Sesleri.